Güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Nurettin Çetin, Özkan Özden Koş ve ben Sezin Zor. Sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda ilk olarak Kur'an ve hadis ışığında köşemiz var. Onlar tuzak kurdular. Allah da onların tuzaklarını bozdu. Evet, Allah en iyi tuzak bozucudur. Âl-i İmrân suresi 54. ayetin içeriğini geniş açıdan değerlendirdiğimizde, hakla batılı, nur ve zulümat arasındaki mücadelede her zaman hakkın galip geleceği ve batılın yenilmeye mahkum olacağı kesin bilgisini ediniyoruz. Şimdilerde sıkça duyduğumuz metaverse, yani evren ötesi kavramı, gelecekte neyle karşılaşacağımızı bilmediğimiz için bir tedirginlik yaratsa da, teknolojik gelişmelerin, özellikle metaverse gibi yeni alanların faydalı kullanımı ve Müslümanların bu gibi teknolojik durumların faydasından yararlanmak için çalışmalar yürütmesinin gerekliliğini konuşacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamızla. Güne Bakan'ın ikinci bölümünde sağlık haberleri köşemiz var. Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı, gazeteci Yeşim Sertkara Aslan telefon hattımızın diğer ucunda olacak. Türklerin yoğun yaşadığı ülkelerde sağlık alanında yaşanan gelişmeleri, dünyada ve Türkiye'de öne çıkan sağlık haberlerini konuşacağız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Düşerken biz aşkın zindanında bekleşenleriz. Dört yanda merdaneler canın verirken biz aczin meydanında söyleşenleriz. Her anda, her zamanda adım dururken biz dünya girdabında kaybedenleriz. Her anda, her zamanda adım dururken biz dünya girdabında kaybedenleriz. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, nedametin ırmağında arındır bizi. Allah'ım, bizi. Biz kadrin kıymetinden bir haberleriz. Dört yanda mestaneler serden geçerken biz meşkin ellerinde eyleşenleriz. Her anda her zaman adım dururken biz dünya girdabında kaybedenleriz. Her anda her zaman adım dururken biz dünya girdabında kaybedenleriz. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, nedametin ırmağında arındır bizi. Allah'ım, Allah'ım, benim güzel Allah'ım, hidayetin yollarından ayırma bizi, ayırma bizi. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, nedametin ırmağında arındır bizi. Allah'ım, Allah'ım, benim güzel Allah'ım, hidayetin yollarından ayırma bizi, ayırma bizi.
Hadis ışığında.
Sevgili dinleyicilerimiz, güne bakan Kur'an ve hadis ışığında köşemizle başladı. Telefon hattımızın diğer ucunda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız var. Değerli hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
Selamünaleyküm Sezin Hanım, nasılsınız?
Sağ olun değerli hocam, bizleriyiz. Biz de sizin sesinizi duyduk, çok iyi olduk. İnşallah siz de iyisinizdir.
Hamdolsun, Allah razı olsun.
Covid'i atlattınız değil mi hocam? Covid'i atlattınız inşallah.
Elhamdülillah, Rabbime çok şükür.
Şükürler olsun.
Rabbim sizi sıhhat afiyet olsun.
Amin, amin, amin değerli hocam. Tüm dinleyicilerimize buradan sağlık dileklerimizi ileterek başlamış olalım. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Ali İmran Suresi 54. ayeti, bu ayetin içeriğini geniş açıdan değerlendireceğiz değerli hocamızla. Hocam müsaadenizle ben ayetimizi seslendireyim, sonrasında değerlendirelim. Onlar tuzak kurdular, Allah da onların tuzaklarını bozdu. Evet, Allah en iyi tuzak bozucudur. Değerli hocam, burada tuzak kavramı denirken asıl ne kastediliyor? Ve şimdi günümüzde çok çok farklı teknolojik gelişmeler oldu ve özellikle Metaverse İngilizcesi, ama biz Türkçesi evren ötesi olarak nitelendiriyoruz. Bu kavram tabii gelecekte neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz ama bu ayetimizin, bu yeni teknolojik gelişmelerde ve özellikle Müslüman aleminin bu teknolojik gelişmelere daha yakın olup bu teknolojik gelişmelerden faydalanarak nasıl çalışmalar yürütmesi gerektiği konusuyla nasıl bir bağlantı kurabiliriz ayetimizde? Buyursunlar hocam.
Çok teşekkür ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi lana min emrina reşeda. Tabii biliyorsunuz İslam Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği ve gönderirken de elçisine de ki inni Resulullahi ileykum cemia, ey insanlar ben Allah'ın hepinize gönderdiği bir elçisiyim. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diğer peygamberlerden farklı. Onlar daha böyle yerel, bölgesel boyutta bir lokal tebliğ üzereydiler. Yani muhatap kitleleri sınırlı kimselerdi. Belli bir dönemin, belli bir coğrafyanın insanlarıydı. Ama Allah Azze ve Celle son peygamberini Hatemul Enbiya olarak, peygamberlerin sonuncusu olarak bütün insanlara gönderdi ve evrensel bir dinle gönderdi ve kıyamete kadar bu gönderdiği mesajı bütün insanlara muhatap kıldı. Dolayısıyla artık öncesindeki bütün peygamberlerin dönemlerinden ayrı farklı bir dönemin içerisindeyiz. Bu dönemin kodları farklı olacaktı. Bu belliydi. Zaten Hazreti Peygamber'den sonra da öyle oldu. Hakikaten dünya son peygamberin gönderilmesiyle birlikte bambaşka bir hal aldı. Artık lokal, bölgesel, yerel hareketleşmeler değil de artık hareketlilik evrensel, global bir hal aldı. O bakımdan teknolojinin gelişimi, iletişimin bu düzeyde artması aslında Hazreti Peygamber'in son peygamber olarak gönderilmesiyle böyle olacağı tabiri caizse belliydi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisini kıyamet ile sınırda eşlenik, yani son kerde de gönderilmiş, artık sonrasında bir peygamber olmayan ve kıyamete kadar mesajının bütün insanları kapsadığı bir peygamber olarak takdim ettiği insanlara ayetler de benzer şekilde ona bu sorumluluğunu bütün insanlık üzerinden yükledi. Bu neden çok önemli? Çünkü dünyanın Hazreti Peygamber'den sonra aldığı şekil, bugün geldiği hal, Hazreti Peygamber döneminin temel kodlarıyla ilişkili. Artık dönemsel süreçler yaşanmıyor dünyada. Bir yerde, bir boyutta, bir coğrafyada, bir yörenin halkıyla ilgili değil. Şu anda artık dünya küçük bir köy halinde. Artık küresel bir planda yaşanıyor her şey. Artık her taraftan insanlık birbiriyle bağlantı halinde. O bakımdan bir yerde olan bir olay hem ticari hem iktisadi hem siyasi bakımdan bütün dünyanın diğer bölgelerini etkiliyor. Çünkü etkileşim halindeyiz. Dünyanın böyle bir şekil alacağı demek ki Allah Azze ve Celle'nin ilminde belli ki hemen öncesinde bunun arifesinde son peygamberi ve en genel mesajıyla bütün insanları muhatap alacak şekilde gönderiyor. Ve Cenab-ı Hak orada dedi ki yuridune en yutfi'u nurallahi bi afvahihim. Biliyorsunuz daha doğduğu yerde boğmak istediler. Hazreti Peygamber'in mesajını Mekke'de bizatihi kendi kavmi ortadan kaldırmak istedi. Her türlü önlemi aldılar. Dolayısıyla karşı önlem veya karşı direnç diyelim, İslam'ın aleyhinde daha en zayıf, en çaresiz olduğu günde bile en güçlü şekilde karşısında pozisyon aldı. O gün için iman eden az sayıda insanları öyle işkencelere uğrattılar ki bir kısmını şehit ettiler. Bu arada ilk önce bir kadın olarak Hazreti Sümeyye bu uğurda can verdi. Dolayısıyla İslam'ın bir insana getirdiği kararlılık, İslam'ın bir insana kazandırdığı dinamizm, İslam'ın bir kişiye ulaştığında onun kalbini fethetmesi, onu Rabbiyle buluşturmasının kuvveti ta o günlerde test edildi. Ve karşı güç olanca kaba kuvvetini, haksız şiddetini uygulamasına ve bunu ölüme kadar, cinayete kadar vardırmasına rağmen caydıramadı, çeldiremedi. O bakımdan Allah Azze ve Celle daha o ayetlerin indiği o zamandan kıyamete kadar sürecek bir dönem içerisinde geçerliliğini hep sağlayacak bahsettiğiniz ayeti indirdi. Ona karu, onlar hep karşı tuzaklar, plan kuruyorlar, tuzak kuruyorlar. Allah Azze ve Celle'nin elçisi insanlara ulaşamasın istiyorlar. İnsanlar Allah'ın gönderdiği mesajla buluşmasın, buluşamasınlar istiyorlar ve istiyorlar ki bu süreç sönümlensin, ortadan kalksın. Bu fiilen yaşandı. O günkü Mekke döneminde ki 10 küsür yıl sürdü, böyle 3 yıl 5 yıl değil, düşünün 13 sene devam eden küfrün oliganşik baskısı Mekke ortamında adeta İslam'a nefes aldırmadı. O gün için en çaresiz kimselerin imanına bile tahammül etmediler. Çok erken önlemler aldılar. Ama biz buradan 14 asır sonrasından baktığımızda neticeyi nasıl görüyoruz derseniz, ki sonradan bakıp yaşanmış olayları gözlemlemek çok ibret doludur, evet, ve evet, çok heyecan vericidir. Evet. Yani o gün Mekke'de ilk yılda, ikinci yılda, üçüncü yılda denseydi ki acaba şöyle bir 10 sene, 50 sene, 100 sene sonra bu iş nereye varacak? O kadar merak ediyoruz ki diye. Değil mi Hazreti Peygamber ve yanındakiler? Küçücük bir yarımadadır Arap Yarımadası. Oranın da bir şehrinde olan bir hareketlilikten söz ediliyor. Ve o gün için Hazreti Peygamber kendisini bütün insanları ilgilendiren bir mesajla geldiğini söylüyor. Yani o gün Mekke'nin dünyadaki kıymeti nedir? Değil mi? Bir dünya büyük devletler var. Roma var, Farslar var, dünyada başka medeniyetler, hakim medeniyetler. Yarımada'daki kabile tarzında yaşayan Arapların tamamının bile dünyada herhangi bir hükmü yok. Bırakın Mekke'deki bu hareketliliği. Ama Allah'ın elçisi kendisine vahiy geldiğini ve Cenab-ı Hak'tan gelen bu vahyin bütün insanları ilgilendirdiğini söylüyor. Akledip kulak verenler hakikaten bunun Yaradan'ın sözü olduğuna şehadet ediyorlar. Evet. Ve peygamberle birlikte artık yol alıyorlar, ona tabi oluyorlar. Ama yine de büyük bir merak. Çünkü sayıca çok azlar, baskı altındalar, işkence altındalar. Şimdi onların o günden merak ettiğini biz bugün yüzyıllar sonrasından görebiliyoruz. Dönüp onların psikolojisine odaklandığımızda bu ayetin وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهِ onlar tuzak kurdular, onlar plan kurdular. Allah da karşı planını kurdu. Yani onların kurdukları tuzağı Cenab-ı Hak karşı bir hamleyle Allah Azze ve Celle tabiri caizse başlarına geçirdi. Evet. Etkisiz kıldı, boşa düşürdü. Çünkü Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَلَا يَح۪يقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلَّا بِأَهْلِ kötü plan, ki biz ona tuzak diyoruz, ancak sahibinin başına geçer. اِلَّا بِأَهْلِ neden? Böyle çünkü bütün yeryüzündeki planların, bütün iş ve işlemlerin ne yönde olursa olsun üstünde Allah Azze ve Celle'nin planı vardır. Onun işleri yönetmesi vardır. Bütün işler Allah'a döner. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْاُمُورِ o bakımdan kötülüğü icat edenler, planlayanlar, ortaya çıkaranların Allah Azze ve Celle neticede kötülüklerinin sonucunu ya bu dünyada ya da ahirette illaki onlara döndürür, başlarına geçirir. O bakımdan o gün için baktığımızda Mekke'de İslam'ın karşısında o günkü oligarşik yapı çok güçlü olmasına rağmen ve iman edenler az sayıda çelimsiz kimseler olmasına rağmen baş edemediler. Katlederek de baş edemediler. Gün be gün aralarından birileri Müslüman oldu. Gün geçmiyordu ki falanca Müslüman olmuş. Bunlar hep de çaresiz kimselerden değil, bazen güçlü kimselerden. Yani konumu, vaziyeti, malı, mülkü, serveti, onların katında değeri olan kimselerden de iman ettikçe onlar artık baş edemedikleri bir şeyle karşı karşıya geldiklerini anladılar ve en kesin çözüm olarak artık Hazreti Peygamber'i yok etmeyi planladılar. Bu İslam tarihindeki, İslam'ın aleyhindeki en büyük tabiri caizse makırdır. Yani tuzaktır. Resulullah'ı katletmek için güzel bir plan tasarladılar kendilerince, tabi zekice. Dediler ki her kabileden bir genç seçelim. Bu gençler varıp onu tek kişinin darbesiyle onu, yani hep birlikte katletsinler. Böylece biz de ondan kurtulmuş olalım. Kabilesi herkesle savaşamayacağına göre bizden onun fidyesini isteyeceklerdir. Biz de kabileler olarak toplaşır, fidyesini veririz, bu işten kurtuluruz. Çok iyi bir plan, kesin sonuç verecek. Bu kadar gencin arasından kurtulamaz dedikleri Allah'ın elçisini sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hak vallahu ya'simuke minennas. Allah seni koruyor ayeti mucibince böyle tereyağından kıl çeker gibi onların arasından Cenab-ı Hak çekip aldı. Onların planını boşa çıkardı. sabaha kalktıklarında Hazreti Peygamber artık şehri terk etmiş ve yeni bir şehrin başına, karşı bir devletin başında artık emrinde askerler olan, kendi elinde bir şehir bulunan bir kimseye dönüşmüş olarak çıkacaktı. Dolayısıyla her şey tersine dönecekti. Bütünüyle yok ettik, işini tamamen bitiriyoruz sandıkları anda onu karşılarında güçlü bir ordunun, güçlü bir Mekke kadar en azından güçlü bir şehrin başında göreceklerdi. Bu karşı planı Cenab-ı Hakk'ın oluşturduğunda kim olursa olsun, ne kadar şeytani plan kurarlarsa kursunlar, İslam'ı yok edemeyeceklerine dair, o gün en çaresiz döneminde bile, en zayıf döneminde bile yok edemedilerse, bugünlere ve bugünlerden kıyamete kadar sürecek bir boyuttan bahsediyoruz. Dolayısıyla İslam'ı, yani İslam neyi temsil ediyor? Kula kulluğu reddediyor. Belli güçlü, ister siyasi olarak, ister iktisadi olarak, ister ne açıdan olursa olsun, güç kazandığı için insanları ezdirmeye, kendilerine kulluk etmeye, onları baskı ile sömürmeye çalışan, dünyada tarih boyunca nice mihraklar oldu, nice anlayışlar oldu. İslam bunlara karşı hep, sizlerin hepiniz Allah'ın kullarısınız ve Allah'ın kulları, zengini de, fakiri de, asil olanı da, zayıf olanı da, çaresiz olanı da, hepsi Allah'ın huzurunda bir tarağın dişlileri gibi Cenab-ı Hakk'ın kullarıdır. Dolayısıyla kimse kimseyi kullaştıramaz, kimse kimseyi köleleştiremez.
Evet.
Şimdi bu mesajı ortadan kaldırmak ve insanlığı sömürmek için tarih boyunca çok hamleler oldu İslam'ın aleyhinde. O bakımdan bunların hepsi boşa çıktı. Nice kereler Müslümanları bütünlüğüyle yok etmeye çalışan çok güçlü ordular dünyanın doğusundan geldi, batısından geldi. Ama görüyoruz ki bakın 14 asır geçti. Allah Azze ve Celle Müslümanlara hep bu mesajın gücü dolayısıyla, hakikatin gücü dolayısıyla yardım etti. Çünkü hak üstündür, gerçek üstündür. Bunu, yani batılı, yanlışı güç kullanarak insanlara dayatırsanız sonuç alamazsınız. Allah birilerini illaki hakkı savunacak ve hakkı sahiplenecek şekilde ortaya çıkarır. Gelelim bugünün,
evet,
dünyasına.
Tam onu diyecektim. Şimdi, hocam. Nasıl bir gözlem olmalı ki o geçmişteki bu ayetin bize anlattığı, o sizin az önce bahsettiğiniz olayı günümüze hangi duygularla, hangi düşüncelerle taşımış oluyoruz?
Evet, bunca zaman geçti. Şimdi dünyada artık yeni araçlar var ve en önemlisi iletişimdeki araçlar, işte televizyon çıktı, telefon çıktı, televizyon çıktı, elektrik çıktı, internet çıktı, radyo, bunlar hepsi her çıkan aracı bu İslam karşıtı şeytani lobi diyelim. Bunun görünen tarafı, görünmeyen tarafı var. Bunlar hep İslam'ı yok etmek için birer fırsat olarak değerlendirdiler. Burada oluşturacakları dezenformasyonlarla, yani kötü bilgiyi yayarak İslam'ı bastırmaya çalışmak, Müslümanların iman dünyasını, zihin dünyasını karartmaya çalışmak ve onları özellikle de alışkanlık boyutuyla yanlış bir yaşam tarzını angaje etmek, gayri ahlaki bir ortama çekebilmek için bir fırsat olarak gördüler. Bunun ilk görülen fırsatı bizim neslimiz özellikle iyi bilir, televizyondu.
Evet.
Televizyonla birlikte artık ahlakın çökeceği, bütünüyle ortadan kalkacağı, Müslümanların buradan akın akın gelen, şairin ifade ettiği gibi, siper et gövdeni, dursun bu hayatsızca akın dediği, batı tarzı, gayri ahlaki bir yaşam tarzının artık doğu toplumlarını bütünüyle saracağı, Müslüman toplumların artık İslami değerlerden ve anlayıştan bütünüyle kopacağı bekleniyordu. Öyle düşünüldüğü gibi olmadı. Kısa süreli bir etkisi oldu. Sonra etki regüle edildi, dengelendi ve sonra Müslümanlar televizyonu kullanıp başka toplumları tesir etmeye, kendileri toparlamaya ve başka toplumları da tesiri altına almaya başladılar. Çünkü hakkın mesajının kendisi üstün.
Evet.
Siz batılla, evet, bir süre yaygara oluştursanız, bir süre baskın gözükseniz bile bir süre sonra karşı hamle geliyor ve hakkın mesajı üstün olduğu için O tekrardan bastırıyor. Sonra ne çıktı? Sonra internet çıktı. Televizyondan istedikleri sonucu alamayanlar internet üzerinden, bu kez dediler ki televizyonun neticede bir kanalı vardı, bir kumandası vardı. Evde ortak bir yerdeydi. Dolayısıyla ailenin arasına nüfuz edemedik. Oradan filtre ediliyordu. Ama internet dediğin zaman her çocuğun önünde bir bilgisayar. Evet. Oradan her çocuğa, her kişiye, her yetişen gence ulaşacak ve onu da oradan tahrip edeceklerdi. Fakat o da, yani internet çağının da neredeyse artık olgun bir dönemine geldik. Yani bir iki kuşak yetişti internet dönemi içerisinde. Şu an dünyaya baktığımızda Müslüman toplumlar bütünüyle artık zafiyet geçirmiş, İslam'dan kopmuş değil de tam tersi, bu iletişim ağının güçlü ve serbest dolaşımı Batı toplumlarını etkilemiş ve hızla orada İslamlaşma ortaya çıkmaya başlamış. Yani bu şu demek, bırakın hani şeye giderken,
bırakın eteki, tuzak kurmayı, tuzağa kendileri düştüler hocam.
Tuzak kurmayı bırakın, tuzağa kendiniz düşmüş oluyorsunuz.
Evet, evet.
Bilmem nereye, pazara, pincire gibi.
Dimyat'a pirinci giderken.
Evdeki şeyden bulgurdan olmak oldular. Gibi tabir, evdeki evet, bulgurdan olmak evet. gibi. İşte bu Cenab-ı Hakk'ın karşı hamlesi, yani onlara keşke hiç internet çıkmasaydı dedirtecek cinstendir. Şu anda Batı'daki İslamlaşma müftedilerin, yani onların kendi kanlarından, canlarından, kendi evlatları gün be gün Müslüman olmaları onlara şunu dedirtti. Biz bir araç geliştirdik internet diye. Bu araç ile İslam toplumlarını dinlerinden etmek, kendimize benzetmek istiyorduk. Sonuç olarak onlar bundan çok ciddi etkilenmediler. Ama bu bilginin serbest dolaşımı bir süre sonra bizim kendi çocuklarımızı bizim kendi evimizde, can evimizden bizi vurmaya başladı. İşte bu karşı Cenab-ı Hakk'ın mekrinin onların kurduğu tuzağı başlarına geçirmesi gibi bir şeydi.
Evet.
Bunu hiç istemezlerdi. Çünkü Hakk'ın üstünlüğü, elbette ki bilgi eğer serbest dolaşıyorsa bu kimin lehinedir? Bu Hakk'ın üst lehinedir. Bilginin, doğrunun lehinedir. Çünkü batılı bir gün bastırarak çok yüksek sesle söyleyerek insanları empoze edebilirsiniz ona. Ama ikinci gün, üçüncü gün batılın etkisi sönümlenecektir.
Evet.
Hak, doğru üste çıkacaktır. Hani derler ya, yalancının mumu yatsıya kadar yanar diye. O bakımdan Sulh-ül Hudeybiye'de Hazreti Peygamber son derece olumsuz koşullara imza atarken şunu hesaplıyordu. Yeter ki sulh olsun, barış olsun, bilginin dolaşımı, bizim insanlara iletişimimiz, İslam'ı onlarla paylaşımımızın önü açılsın. Bunun bize sağlayacağı avantaj, bu Hudeybiye'de altına imza attığımız negatif unsurlardan daha lehimize dönecektir, daha olumlu olacaktır. O bakımdan şimdi internet bile bu açıdan bizim lehimize dönmüşken, yeni geliştirilen, Metaverse adı verilen ve daha fazla etkileşimi, sanal gerçekliği artırılmış cihazlarla kişiyi bu dünyadan daha fazla kendi içine çeken ve ona belli sınırlar, hem düşünce planında hem bilgi anlamında belli filtrelerle onu dizayn etmeye çalışan belki daha üst bir kurgu ve yine aynı ifadeyle söylersek daha üstün bir şeytani heves bu aracı kullanmak istiyor. Tabi aracın kendisinin bir kusuru yok. Gelişen her teknoloji bir araçtan ibaret. Araca karşı düşmanlığımız, aracın kendisini doğrudan kötü ilan edecek bir yaklaşımımız olamaz. Hele hele biz Müslümanlar olarak Cenab-ı Hakk'ın bize ilmi, hayatı ve hayatı ilim üzerine kurduğu bu dünyayı kendisinin birer ayetleri olarak keşfetmeye çağırdığı bir ortamda biz bunlarla kavgalı olamayız. Tam tersi aslında şunu sormalıyız. Daha üstün bir teknolojiyi artık bizim üreteceğimiz zamanlar ne zaman gelecek? Çünkü son 200 yıldır üstün teknoloji üretmeyi Batı'ya bıraktı. Öncesinde bu bizim elimizdeydi. Bugünkü Batı'nın bilim ve teknoloji temel anlayışını, ister matematik, fizik, kimya olsun, Müslümanlar temeli attılar. Üzerimize onlar bugünkü teknolojiyi kurdu. Dolayısıyla artık bunun da yer değiştireceği, bizim teknoloji kuracağımız, üstün teknolojiyi bizim oluşturup baştan insanlığın hayrına bunu sunacağımız, öyle toplumları sömürelim diye insanları, iradelerini, inançlarını, değerlerini, milli veya dini, o ortadan kaldıralım, kendimize benzetip tek tip bir tüketim toplumu haline dönüştürelim diyen ticari bir heves, diyen insanı bir meta gibi gören bir hevesin yerine insana değer veren, onu Allah'ın tercih sahibi, hak sahibi bir kulu olarak gören, saygılı ve onu onun hizasında onunla düşüncelerini paylaşan, konuşan, rahat dünyanın barış dolu bir ortama kavuşması için şeytanın bu her defasında yeni bir araç geliştirip bununla İslam toplumlarına saldırdığı bir şeyden de artık bir yerden sonra kurtulmamız lazım. Ama bunu yapabilmenin yolu teknolojiye sırtınızı dönerek değil, hali hazırda var olan teknolojiyi kullanmayarak da değil, tersine kullanarak, öğrenerek ve sonra daha iyisini biz üretmek için çaba sarf ederek olabilir. Evet. O bakımdan hani ebeveynler çok kaygılılar. Metaverse, bu evren ötesi, yeni bir evren anlayışı, bu dünyadaki varlığımızı daha zayıflatacak, bizi daha fazla sanal odaklı kılacak. Özellikle gençler buradan daha tembel, daha dünyaya kapalı, daha moralsiz, daha gerçekleri bilmeyen, Batı'nın istediği sınırlı yanlış bilgiye maruz kalacak gibi korkuları olabilir. Bunlar haklı korkulardır. Ama resme daha üstten bakarsak, yaşanacak şey televizyon çıktığında ya internet çıktığından farklı olmayacaktır. Bir süre sonra hak oraya da tesir edecek.
Evet, evet.
Bu sefer o mecraları da yine hakkın erişimine, hiç ummadığımız dünyanın en uzaktaki insana Allah'ın elçisinin dönüm Mekke'sinde anlattıklarını bizim paylaşabileceğimiz.
Bambaşka bir atmosfer ve platform değişiyor aslında hocam. Olay hep tabii aynı, hak hep aynı yerinde duruyor ama o hakkın insanlara ulaşma platformu, mecrası değişiyor. Belki böyle bakmak lazım. Tam tersi sizin de ifade ettiğiniz gibi ondan korkmaktansa onu kullanmayı öğrenmeyi bilmek lazım. Sanıyorum biz Müslümanlara düşen en büyük görev de bu olsa gerek değerli hocam. Son cümlelerinizi alalım.
Çok güzel bağladınız esasında. Dolayısıyla bu korkuyla değil de cesaretle ve özgüvenle yenilecek bir şey. Biz madem ki hakkı temsil ediyoruz, kendi dinimizin hak olduğunu öğreniyoruz, görüyoruz, biliyoruz. O zaman bizim batılın hiçbir çeşidinden herhangi bir korkumuz olamaz.
Evet. Sağ olun değerli hocam. Sesinize, soluğunuza, yüreğinize sağlık. Yine aydınlattınız her cuma olduğu gibi bizleri. Geçmişten günümüze öyle güzel köprü kuruyoruz ki aslında ayetlerimizle. Bunun çok çok değerli olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Çok teşekkür ediyoruz sizi de yayınımıza kattıklarınız için, aktardıklarınız için değerli hocam.
Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar.
Sevgili saygılarla uğurluyoruz sizi. Sevgili dinleyicilerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız telefon hattımızın diğer ucundaydı. Kur'an ve hadis ışığında köşemizde Ali İmran suresinin 54. ayetini detaylı olarak inceledik ve günümüze özellikle Metaverse, evren ötesi kavramına nasıl dokunduğuna işaret etti hocamız. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Güne Bakan şimdi müzikle devam ediyor.
Yare selam götüren turunan vuruldu, ne yaman hallerdeyim. Yare selam götüren turunan vuruldu, ne yaman ellerdeyim. Dağlar geçit verin, bulutlar yol gösterin, ah ölüm öldüm öleyim. Gülistan'da güller soldu, yar selamım gelmez oldu, ah gülüm yanar yüreğim. Dağlar geçit verin, bulutlar yol gösterin. Ah ölüm öldüm öleyim. Gülistan'da güller soldu, yar selamım gelmez oldu. Ah gülüm yanar yüreğim. Yangında kor yüreğim. Vay beni, vaylar beni, demirler eritir. Yangında kor yüreğim. Dağlar geçit verin, bulutlar yol gösterin. Ah ölüm öldüm öleyim. Gülistan'da güller soldu, yar selamım gelmez oldu. Ah gülüm yanar yüreğim. Dağlar geçit verin, bulutlar yol gösterin. Ah ölüm öldüm öleyim. Gülistan'da güller soldu, yar selamın gelmez oldu. Ah gülüm yanar yüreğim. Dağlar geçit verin, bulutlar yol gösterin. Ah ölüm öldüm öleyim. Gülistan'da güller soldu, yar selamım gelmez oldu. Ah gülüm yanar yüreğim. Dağlar geçit verin, bulutlar yol gösterin.
Sağlık haberleri.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Sağlık Haberleri köşemizle devam ediyor. Telefon hattımızın diğer ucunda Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı gazeteci Yeşim Sert Karaaslan var. Hoş geldiniz.
Merhabalar sevgili sizin.
Çok teşekkür ediyoruz. Bu haftada neler gelişti hem dünyada hem Türkiye'de hem de özellikle Türklerin yoğun yaşadığı ülkelerde ne gibi gelişmeler oldu sağlık alanında? Hemen mikrofonu size bırakalım.
Tabii ki dünyada omikron mutasyonu kaynaklı COVID-19 vaka sayıları bir süredir azalma seyrinde devam ediyor. Fakat buna rağmen hala etkin bir şekilde varlığını sürdürüyor yorumu doğru olacaktır. Evet. Bazı ülkelerde omikron ve delta varyantı birlikte görülüyor. Delta varyantı geçiren bir kişi omikrona yakalanabiliyor. Hatta kısa süre içerisinde birden fazla tekrar omikrona yakalanabiliyor. Ve bazı kişilerde de hem delta varyantı hem de omikron varyantı bir görülebiliyor sevgili Sezir. Vaka sayılarında bir azalma olmaya başladı demiştik. Özellikle Avrupa ülkelerinde de. Fakat yüksek aşılama oranları, hafif semptomlara sahip omikronun baskın bir varyant olması nedeniyle tedbir kararları peş peşe kaldırılmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta hangi ülkede tedbir kararlarının gevşetildiğini, hangilerinin kaldırıldığını çok kapsamlı olarak zaten ele almıştık. Evet. Bu haftada yine birkaçına örnek vereceğim. Dünya Sağlık Örgütü Omikron varyantının alt varyantlarından BA2'nin şu an 10 ülkede baskın hale gelerek vakaların çoğunluğunu oluşturduğunu söyledi. Yine ABD'de son yapılan bir araştırma dikkat çekiciydi. Ülke halkının COVID-19'un Omikron varyantına karşı yaklaşık %73 oranında bağışıklık kazandığı yönünde bir açıklama yapıldı. Vakaların en çok görüldüğü ülkelerden birisi İngiltere'ydi. İngiltere tüm kısıtlamaları kaldırmayı planlıyor. Henüz kaldırılmadı. Birçok Avrupa ülkesinde kaldırılmaya başlandı. İngiltere'de de bu ay sonunda bu konunun netlik kazanması bekleniyor. Yine Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı ülkelerden Belçika'da geçerli sertifikaya sahip yolculara test ve karantina zorunluluğunu kaldırdı. Bugünden itibaren geçerli olacak. Bugünden itibaren geçerli bir aşı COVID-19'a yakalanıp iyileştiğine dair belge ya da negatif PCR testi sunan kişiler Belçika'ya geldiklerinde yeniden test yaptırmak gerek ya da karantinaya evet girmek zorunda kalmayacak. Evet. Bu uygulama tüm yolcuları kapsayacak. Yine bir Norveç'ten örnek verelim. Norveç'te de 17 Şubat yani dün itibariyle tüm kısıtlamaları kaldırmaya karar verildiği açıklandı. Bunun dışında gene Avusturya'da bir takım kararlar var. Fransa Sağlık Bakanı'nın bu konuda açıklamaları oldu. COVID-19 salgınının iyiye doğru gitmesi halinde kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğunun da Mart ortasında kaldırabileceğini duyurdu. Peki Türkiye'de ne oldu diye bakarsak bu hafta Türkiye açısından aslında çok yoğundu. Hemen son rakamları söyleyelim. 100 binlerin üstünde seyrediyordu. Birazcık aşağıya düşmeye başladı. 92.406 kişinin testi sezin pozitif çıktı. Ve 258 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Vaka sayıları düşmeye başladı ama ölüm sayılarımız hala çok yüksek. O yüzden dikkatli olunması gerekiyor. Bu hafta içerisindeki en önemli konulardan bir tanesi kabine toplantısı sonrasında Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamalardı ve bilim kurulu toplantısıydı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada COVID-19 vakalarının geçen hafta sonu itibariyle Türkiye'de zirve yaptığını ve gelecek hafta azalmaya başlayacağının tahmin ettiklerini söyledi. Hastane yükünün de giderek azalacağının, yoğun bakıma yatışların %15 oranında şu an itibariyle azaldığını söyledi Sayın Fahrettin Koca. Ve mutlaka hatırlatma dozlarının yapılması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi. Bir başka önemli gelişme dediğimiz gibi bilim kurulu toplantısı yapıldı. Hem Türkovak aşısı hem yeni tedavi uygulamaları hem de salgının seyri üzerine toplandı. Omikron varyantı kaynaklı artan vaka sayılarının son dönemde düşüşe geçtiğinin altı çizildi. Ve Sayın Fahrettin Koca, Omikron varyantı kaynaklı vakaların İstanbul'da çok yüksek olduğu açıklanmıştı bu hatırlarsak. İstanbul'da son 10 günde %62 oranında azaldığını söyledi. Gelecek 2 hafta içerisinde de önemli düşüşler beklendiği İnşallah. Öngörüsünde bulunduklarını ifade etti. Hastaneye yatışları söyledik. Bir önemli gelişme ise geçtiğimiz haftalarda açıklamıştık. Molnupiravir etken maddeli antiviral ilaç Türkiye'de de kullanıma girmişti. Ve ihtiyaç sahiplerine hastanelerde rahatsız olan vatandaşlarımıza COVID tedavisi görenler bu ilacı kullanabiliyorlardı. Dün Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada 65 yaş üzeri ve bağışıklığı baskılanmış vatandaşlara bu ilacın dağıtımının başlandığı şeklinde de bir müjdeyi verdi. Fakat burada bir uyarıda bulunuldu. Şu anda salgının başında olduğu gibi aslında şimdi de en korunmasız olan yaş grubu 65 yaş Tabii. üstünde bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler ve kronik rahatsızlığı olanlar. Yine Bakan Koca bunun altını çizdi. COVID-19'un en çok etkilendiği grubun bunlar olduğunu söyledi ve şu anda söz konusu olan demin bahsettiğimiz ilacın kullanımı ve hatırlatma dozu aşılarının yapılmasına ilişkinde bu yaş grubu için önemli açıklamalarda bulundu. Bu yaş grubunda molnupiravir etken maddeli ilacın kullanımını erken başlanmasını tedavi başarısını çok önemli ölçüde artırdığını söyledi. Ve bu yaş grubunun da mutlaka ve mutlaka hatırlatma dozlarını tanımlanmış olanların bir an önce yaptırması gerektiğinin altını çizdim. Yerli aşı Türkovak'la ilgili gelişmeler vardı. Türkovak 81 ilde ve ilçede dağıtımları yapılmıştı. Bakan Koca yeni bir açıklamada bulundu. 2 hafta sonra aile hekimliklerine de Türkovak yerli aşımızın dağıtımına başlanacağını söyledi. Ve tüm vatandaşları en üst seviyede Türkovak olmaya çağrısında bulundu. Burada merak edilenlerden birisi, Türkovak'la ilgili çalışmalar hala devam ediyor. 2 doz Biontech olanları hatırlatma dozu olarak Türkovak'ın yapılmasına ilişkin çalışmalar sürüyordu. Bakan Koca'ya bu soruldu. Bu çalışmanın hala devam ettiğini söyledi. Ve artı gebelerle ilgili, çocuklarla ilgili de çalışmaların başladığının altını çizdi. Bir önemli gelişme, Avrupa ülkelerinden bahsettik. Tedbir kararları kaldırılıyor, maske kullanımı kaldırılmaya başlanıyor. Peki Türkiye'de ne olacak? Bu merak ediliyordu. Evet. Çünkü Türkiye'de de çeşitli kısıtlamalar kaldırılmaya başlanmıştı. Bakan Koca buna da kabine toplantısı sonrası yanıt verdi. Gelecek hafta tüm basın mensuplarını çağırarak bir toplantı düzenleneceğini söyledi. Koronavirüsle mücadelede gelinen noktanın ve bundan sonra ne yapılacağının net bir şekilde yapılacak bu toplantıda açıklanacağını söyledi. Toplantıya maskenin ne zaman çıkacağı ve test konularının da dahil olacağının altını çizdi sevgili Sezin. O yüzden şu anda gözler aslında büyük ölçüde gelecek hafta,
önümüzdeki hafta
yapılacağı evet öngörülen toplantıya çevrilmiş durumda.
Aslında şöyle, hani ne çıkar bu sonuçtan bilemiyorum. Maske kullanılmasın mı denir, kullanılmaya devam edilsin mi denir, ama herhalde uzunca bir süre daha biz en azından psikolojik olarak sanıyorum maske kullanmaya devam ederiz gibi geliyor. Ben kendi adıma öyle hissediyorum.
Evet.
Çünkü gerçekten alıştık da aynı zamanda, hatta böyle maskesiz olduğumuzda kendimizi rahatsız da hissetmeye başladık.
Aslında maskenin çok fazla avantajı var. Ve hemen şunun altını çizmek
grip lazım. Grip enfeksiyonlarına da karşı bayağı koruması
kesinlikle
var.
Kesinlikle. Yani baktığımız zaman her yıl binlerce kişinin ölümüne neden olan
biliriz.
Grip olunmuyor evet, şu anda. Evet. Çünkü maske çok önemli bir koruyucu oluyor. Fakat yine şu çok önemli. Bunun altını çizmemiz gerekiyor. Avrupa ülkelerinde maske kullanımı kaldırıldan ülkelere baktığımızda aşılama oranları 2 doz olarak ifade edilen tam doz aşı oranları %100 seviyelerine ulaşmış durumda.
Herkes aşılandı
hatta,
artık.
Evet, hatta ve lakin üçüncü doz dediğimiz rapel doz, yani koruyucu doz aşılama oranları da çok yüksek seviyelerde. Yani evet, en azından %50, %60, %45'li seviyelere ulaşmış durumda bu Avrupa ülkelerinde. Türkiye'de henüz rapel doz aşı uygulamasında düşük seviyelerde. Bakan Bey daha birkaç, yani uzunca bir süre önce açıklamıştı rapel doz oranlarını. Şu an hangi aşamada onu net olarak bilemiyoruz. Ama ikinci doz aşı oranlarına baktığımızda dün itibaren paylaşılan verilerde %84.88. Yani benim değerlendirmeme göre bu şu oluyor ki, evet tedbir kararları kaldırılsa, maske kullanımı kaldırılmış olsa bile şu anda soğuk havanın etkisindeyiz ve toplum sağlığını gözetmek için tabii, yine bireysel tabii, tedbirlerimizi almalıyız ve lütfen çocuklarımız için, geleceğimiz için de Sağlık Bakanımızın da sık sık vurgu yaptığı gibi aşılarını insanlar tam dozu olup koruyucu doz dediğimiz rapel doz uygulamasında yaptırması gerekiyor ki bahara güzel girelim, ekonomimiz düzelsin, sağlıklı olalım ve refah içerisinde bir yazı geçirelim. Sonbahara tekrar büyük krizler içerisinde girmeyelim.
İnşallah, ne güzel cümlelerle sonlandırdınız. Tüm dileklerimiz o yönde. Çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, aktardıklarınız için. Önümüzdeki haftaki gelişmeleri de büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz tabii bu arada.
Evet, ben de teşekkür ediyorum. Hem sağlıklı olduğumuz hem de şiddetin hiçbir şekilde istismar ne kadına yönelik ve sağlık çalışanına yönelik, yani tek kelimeyle şiddete hayır dediğimiz ve mutlu olduğumuz günleri kucaklayalım
İnşallah.
Bir an önce.
İnşallah. Sevgili çok teşekkürler. Sevgili saygılar. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı gazeteci Yeşim Sertkara Aslan telefon hattımızın diğer ucundaydı sağlık haberleri köşemizde. Dünyada ve Türkiye'de öne çıkan sağlık haberlerini paylaştı bizlerle. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Böylelikle Güne Bakan'ın da sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Nurettin Çetin, teknik yönetmenimiz Özkan Özdenkoş ve mikrofonda ben Sezin Zor. Güzel bir hafta sonu tatili geçirmenizi diliyorum. diliyoruz. Pazartesi saatler yine 15.05 olduğunda TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Güne bakan.